Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 4.
Mahkeme başkanının sesi Reşit'i kendine getirdi. Reşit bak, savcı bey Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre idamını istiyor. Buna karşı ne diyorsun? Tekrar muayenemi istiyorum. Olmaz, daha önce karar verdik. Reşit sanki annesinin tavsiyesini yerine getirmek ve zaman kazanmak istercesine abuk subuk konuşmaya başladı. Sizin gayeniz beni idam etmekse açık söyleyin ve beni buraya getirmeyin. Hangi kanuna göre böyle bir karar vereceksiniz? Demokrasi bu mudur? Başkan sakin bir sesle Reşit'i uyardı. Ben sana kanun göstermeye mecbur değilim. Senin söyleyeceğin bir şey varsa söyle. Söyletmiyorsunuz ki söyleyeyim. Orhan Veli'nin bir şiirini hatırladım. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Reşit'in kolejdeki ilk senesinde adı Reşit Süleyman'dı. Acaba bu sözüyle kendisini mi kastediyordu? Bu sırada herkesin şaşkın bakışları arasında Reşit'in vekili olduğunu söyleyen Abdurrahim Taşpınar isminde bir avukat içeri girerek savunma sıralarında yerini aldı. Abdurrahim Taşpınar bu davaya giren ilk avukattı. Öyle anlaşılıyordu ki Kamuran Hanım koridorda rastladığı ilk avukatı alelacele içeri sokmuştu. Avukatın ilk sözü, ''Müvekkilim aklen hastadır. Bir gün önce annesine saldırmış ve başından yaralamıştır. Kendisinin akli muayenesini istiyorum.'' oldu. Mahkeme savcının itirazına rağmen sanığın adliye doktoru tarafından muayenesine karar vererek duruşmayı saat 17'ye bıraktı. Salon boşalmaya başlamıştı. Koridorlarda mahşeri bir kalabalık vardı. Kamuran Hanım ana yüreğinin verdiği ızdırapla avaz avaz bağırıyordu. ''Haşmet nerede? Niçin benim oğlumun yanında değil? Benim de birçok söyleyeceklerim var. Neden beni dinlemiyorlar?'' Saat 18.30'da başlayan akşam oturumunda Reşit'i muayene eden adli tabibin raporu okundu. Reşit Mercan'ın gelişmesi normaldir. Uykusu azdır. 8 senedir içki ve sigara kullanmaktadır. İçtiği vakit çok aksi olur. Mutlak kendi sözünün yerine getirilmesini ister. Hadise gecesi Yeşil Fıçı lokantasında 3 duble bira, başka bir yerde de 2 kadeh şarap içmiş. Akli muhakemesi yerindedir. Yüksek dejenere tipindedir. Tıbben mesuliyeti tamdır. Raporun okunmasından sonra avukat Abdurrahim Taşpınar söz aldı. Hadiseyi gazetelerden okudum. Dosyayı tetkik edip müdafaamı hazırlamam için süre istiyorum. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 5 gün sonraya bıraktı. Kamuran Hanım mahkeme koridorlarında Haşmet nerede diye bağırırken Haşmet Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı. Savcılık Haşmet Orbay hakkında polisi yanlış yola sevk etmek, katile tabanca temin etmek, ruhsatsız tabanca taşımak, katili evinde barındırmak suçlarından dava açmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde Haşmet maddi sıkıntıda olduğunu, 1200 lira borcu bulunduğunu, nişanlısıyla evlenebilmek ve bu sıkıntıdan kurtulmak için zenginlerden tehdit ile para koparma projesini hazırladığını anlattı. Bu projeyi benim tatbik etmem mümkün olmadığı için 10 seneden beri arkadaşım olan Reşit Mercan ile anlaştık ve kendisine bir tabanca temin ettim. Reşit zengin kimselere gidip önce kendisini acındıracak, olmazsa tatlı dille yardım isteyecek, o da olmazsa tabanca ile tehdit edecekti. Asliye Ceza Mahkemesi bu ifadelerden sonra önemli iki karar aldı. Önce bu davanın Reşit Mercan'ınki ile birleştirilmesinin kabul edilip edilmeyeceğinin Ağır Ceza Mahkemesi'nden sorulması kararlaştırıldı. Ve ardından Haşmet Orbay'ın da tutuklanmasına karar verilerek duruşma başka bir güne bırakıldı. Bir gün önce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Reşit'in bu projeyi Haşmet'in teklif ettiğini söylemesi üzerine Haşmet buna itiraz etmiş, Reşit yalan söylüyor deyince Reşit de öyle olsun ben teklif etmiş olayım diye imalı bir cevap vermişti. Şimdi Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise Haşmet bu projeyi kendisinin teklif etmiş olduğunu kabullenmiş oluyordu. Bir başka husus da her ne kadar Haşmet ailesiyle arası açık olduğu için para vermediklerini söylüyorsa da kendisi belediyeden 170 lira maaş almaktaydı. Bu para o zaman için en yüksek devlet memurlarının alabileceği miktardı. Üstelik Haşmet'e dayısı Nuri Paşa da yardım gönderiyordu. Yani Haşmet maddi sıkıntı içinde değildi. Anlaşılamayan noktalardan biri de Reşit Mercan'ın içki içip içmediğiydi. Adli tabip mahkemeye verdiği raporda Reşit'in 8 senedir içki kullandığını, içtiği zaman da çok aksi olduğunu, hadise günü 3 duble bira ve 2 kadeh şarap içtiğini belirtmişti. Halbuki Reşit'in annesi bir gazeteciye verdiği beyanatta farklı şeyler söylemekteydi. Reşit asla ağzına içki ve sigara koymamıştır. Kendisini Neşet Naci Arzan'a muayene ettirdim. Hiçbir hastalık belirtisi bulamadı. Ancak Reşit çok evhamlı olduğu için devamlı hasta olduğunu iddia etmektedir. Bu vehim illeti 30 Ağustos 1922 yılındaki büyük taarruz esnasında şehit düşen babasından ırsi olarak intikal etmiştir. Esas önemli olan nokta ise Reşit'in cinayeti doktorun kendisini sanatoryuma yatırmadığı için öldürdüğünü söylemesine rağmen Haşmet'in bu cinayetin para için işlendiğini iddia etmiş olmasıydı. Doktor Neşet Naci Arzan cinayetinin davasına 24 Ekim 1945 Cuma saat 14'te devam edildi. Celse açıldığı zaman salonda üç değişiklik göze çarpıyordu. Birincisi mahkeme heyetinin aynı olmasına karşın iddia makamında Ankara savcısı Kemal Bora bizzat yer almış olup yardımcısı Kamil Okay da ona refakat ediyordu. İkinci değişiklik Reşit Mercan'ın özenle taradığı saçlarının sıfır numarayla kazınmış olmasıydı. Üçüncüsü ise ilk iki günde hiç avukat bulunmayan salonda yedi avukatın birden yer almış olmasıydı. Bu çığırı da Reşit'in annesi açmıştı. Daha önce Reşit'in avukatı olduğunu söyleyen Abdurrahim Taşpınar'ın yanına Meliha Gökmen ve Recaip Tüzmen adında iki avukat arkadaşı daha katılmıştı. Doktor Neşet Naci Arzan'ın eşi Nilüfer Arzan ve oğlu Ahmet Arzan'ın müdahil avukatlığını da avukat Ahmet Kanar ve avukat Rauf Sevim'in yanı sıra seneler sonra politikaya atılıp Demokrat Parti'den iki dönem Ankara ve Erzurum milletvekili seçilecek olan meşhur avukat Hamit Şevket İnce üzerine almıştı. Haşmet Orbay'ı ise Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki avukatı Nail Taner temsil ediyordu. Mahkeme ilk iş olarak bakılmakta olan Reşit Mercan davası ile Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Haşmet Orbay davasının birleştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine jandarmalar arasına getirilen Haşmet Orbay da demir parmaklıklar arasındaki Reşit Mercan'ın yanında yer aldı. Mahkeme başkanı Haşmet'e sordu. Bak, ruhsatsız silah taşımak, polisi yanıltmak, katili saklamak suçlarından dolayı cezalandırılmak isteniyorsun. Bunlara karşı ne diyeceksin? Reşit o gece saat 11'de geldi. Bana hiçbir şey söylemeden ayrılıp gitti. Sabah 8'de tekrar geldi. Geceyi nerede geçirdiğini bilmiyorum. Fakat savcılıkta Reşit'in geceyi Foto Cemal apartmanındaki Rukiye'nin yanında geçirmiş olduğunu söylemişsin. Demek ki Reşit'in nerede kaldığını biliyormuşsun. Haşmet soruyu duyunca kekeledi. Hayır, bilmiyordum. Savcılıkta beni çok sıkıştırdıkları için böyle söylemiştim. Olayın soruşturmasını yapan 2. Şube Müdürü Naci Uluer dinlendikten sonra Reşit'in geceyi geçirdiğini söylediği hizmetçi kız Rukiye çağrıldı. Rukiye orta boylu, kırmızı yanaklı, kahverengi gözlü, tombulca, sıradan bir kızdı. Başını sıkı sıkıya bir eşarpla bağlamıştı. Ürkek ürkek tanıklık yerine geldi. Heyecanı her halinden belliydi. Başkan Babacan bir tavırla Rukiye'ye döndü. Söyle bakalım kızım, cinayet gecesi sen Reşit'le beraber miydin?
Hayır efendim, ben kendisini tanımıyorum bile.
Ama kızım bak, savcılıkta onunla birlikte kaldığını söylemişsin.
Hayır efendim, doğru değil.
Bütün ısrarlara karşın Rukiye o gece Reşit'le beraber olmadığında ısrar edince, savcının talebi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davaya avukatların katılması duruşmalara başka bir renk vermişti. Şimdi sözü avukatlardan biri bırakıyor, diğeri alıyordu. Nitekim Reşit Mercan'ın avukatı Abdurrahim Taşpınar uzun ve ilmi bir konuşma ile adli tabibin verdiği raporu çürütmeye çalıştı. Doktor müvekkilim için hem yüksek derecede dejenere hem de cezai mesuliyeti tamdır demek suretiyle bir çelişkiye düşmüştür. Bu raporun hiçbir ilmi değeri yoktur. Rapor adli tıbba geri gönderilmelidir. Müdahil avukatlardan biri Yeşil Fıçı lokantasındaki garsonların dinlenmesini istedi. Reşit'in diğer avukatı Mediha Gökmen ise patlamamış merminin incelenmesini talep etti. Savcı Kemal Bora söz aldı. Böyle bir mermi mevcut değildir, ben görmedim. Ancak bayan avukatın bu mermi üzerine niçin bu kadar durduğunu anlayamadım, öğrenmek isterdim. Avukat Gökmen faka basacak biri değildi. Çok müteessirim ki bunu söyleyemeyeceğim. Davanın can damarlarından biri olan bu mermi benim müdafaama taalluk ediyor. Mahkeme başkanı müdahale etti. Peki ya ama ortada böyle bir mermi yok. Merminin olduğunu görenler var. Biz o anda orada böyle bir merminin bulunduğunu ispat edebiliriz. Bu sırada tutuklanan Rukiye mahkemeye gerçeği söyleyeceğini bildirmişti. Tekrar huzura alınan Rukiye'ye mahkeme başkanı sordu. Gel bakalım Rukiye, doğru söyleyeceğini bildirmişsin. Reşit Mercan o gece senin odana geldi mi?
Geldi.
Beraber yattınız mı?
Evet efendim.
Reşit sabahleyin evden nasıl çıktı?
Rukiye Haşmet'i gösterdi.
İşte bu. Karşı evin penceresinden işaret ederek çağırdı. Reşit'in senin yanına gelmek için işaret ettiği karşıdaki evden mi?
Evet, oradan.
Avukat Hamit Şevket İnce söz alarak Rukiye'yi sıkıştırmaya çalıştı. Evvelki akşam Reşit işaret ederken yanında Haşmet var mıydı?
Hayır, yoktu.
Savcının talebi üzerine tutukluluk hali kaldırılan Rukiye utançtan yanakları kıpkırmızı biçimde süklüm püklüm huzurdan ayrılınca avukatların söz düellosu başladı. Fakat esas mücadele savcı Kemal Bora ile müdahil avukat Hamit Şevket İnce arasında yaşandı. Hamit Şevket iki dava birleştiğine göre Haşmet Orbay hakkında da müdahale hakkımız doğmuştur diyerek bir müdahale dilekçesi vermişti. Savcı Kemal Bora bu talebe itiraz etti. Haşmet Orbay'ın katil suçu ile ilgisi yoktur. Ona isnat edilen suçlar polisi yanıltmak, ruhsatsız silah taşımak gibi devlete karşı işlenen suçlardır. Bu suçlardan dolayı Haşmet Orbay'dan tazminat istenmesi mümkün değildir. Talebin reddini istiyorum. Hamit Şevket İnce tekrar söz aldı. İddia makamı beni Haşmet'le karşı karşıya getirmek istemiyor. Davaların birleştirilmesi demek iki suçun birbiriyle alakalı olduğunu kabul etmek demektir. Asliye Ceza Mahkemesi'ne müdahale hakkım olduğuna göre burada davaların birleşmesinden sonra bu hakkım nasıl olur da elimden alınabilir? Haşmet Reşit'i suça azmettirmek, suç aleti tabancayı ona temin etmek suretiyle suça iştirak etmiştir. Şimdiye kadar böyle örtbas edilmek istenen bir dava görmedim. Bundan sonra avukatların mahkeme başkanının savcının karşılıklı tartışmalarıyla saatler geçti. Sonunda mahkeme heyeti Hamit Şevket İnce'nin müdahale talebini kabul etti. Savcı Kemal Bora'nın bu müdahale talebine karşı çıkması kamuoyunda bazı şüphelerin doğmasına sebep olmuştu. Zira müdahale talebinin kabul edilmiş olmasıyla Hamit Şevket İnce'nin de savcıyla eşit haklara sahip olma durumu ortaya çıkıyordu. Dava sonunda Haşmet beraat eder veya hafif bir cezaya çarptırılırsa savcı bu kararı temyiz etmemek suretiyle kesinleşmesini sağlamak istese bile müdahil vekilinin Yargıtay'a başvurma hakkını kullanarak bunu önlemek imkanı doğmuş oluyordu. Bu bakımdan savcının müdahil avukata bu hakkın verilmesine karşı çıkması Haşmet Orbay'ı korumak istediği şeklinde yorumlanmıştı. Ankara cinayeti davası ilginç gelişmelerle kamuoyunun gündemine oturmaya başlamıştı. Daha önce hiç avukat bulunmayan davada 7 avukatın birden yer almasıyla birlikte duruşmalar renklenmiş, Reşit Mercan davasıyla Haşmet Orbay hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne bakılan davanın birleştirilmesi ve Haşmet Orbay aleyhine müdahale talebinin kabul edilmesiyle de davanın seyri değişmişti. Davanın 4. celsesi açılmadan önce yine mahşeri bir kalabalık adliye binasını sarmıştı. Anafartılar ve Denizciler Caddesi'nde iğne atılsa yere düşmezdi. Bina polis ve jandarma kuşatması altında olmasına rağmen mahkeme salonu ve koridorlar hınca hınç dolmuştu. Haşmet Orbay'ın da tutuklanması ve iki davanın birleştirilmesi halkın ilgisini daha da arttırmıştı. Duruşma salonunda ilk dikkati çeken Haşmet'in saçlarının da Reşit'inki gibi 0 numarayla kesilmiş olmasıydı. Reşit Mercan'ın yeni avukatı da bu duruşmada yerini almıştı. Demokrat Parti'den Ağrı milletvekili olarak meclise girerek sırasıyla Devlet, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıklarında bulunacak ve 1960 darbesinden sonra Yassıada Mahkemesi tarafından mahkum edilecek olan Celal Yardımcı Avukat Recai Tüzben'in yerine savunma görevini üstlenmişti. Mahkeme katibi adli tıptan gelen raporu okudu. Reşit Mercan'ın avukatları adli tabibin de adli tıbbın da raporlarının açık ve net olmadığını iddia ederek Reşit Mercan'ın gözetim altına alınmasını istediler. Fakat bu talep mahkemece reddedildi. Daha sonra adli tabip raporunda olay gecesi Reşit'in içki içtiğini söyleyen Yeşil Fıçı lokantasının sahibi ve garsonu dinlendi. Her ikisi de Reşit Mercan'ı tanımadıklarını söylediler. Savcı Kemal Bora olay akşamı doktorun muayenehanesinde bulunan görgü tanıklarından Yargıtay üyesi Salih Faiz Yörükoğlu'nun dinlenmesini istedi. Tanık olayı anlattıktan sonra katilin yüzünü görmediğini ifade etti. Tanığın bu ifadesi hiç de tatminkar değildi. Çünkü cinayetten önce doktorun odasında bulunan S. Faiz Yörükoğlu odadan çıkarken sanıkla karşılaşmış ve sanığın doktoru kovalayarak öldürmesine de seyirci olmuştu. Reşit Mercan savcının devamlı aleyhine çalıştığını iddia edince mahkeme başkanı kendisine yeniden cinayetin sebebini sordu. Reşit bunun üzerine felsefi bir nutuk çekti. Sebep hastalığımdır. Ben 4 senedir hastalık çekiyorum. Bana sende hastalık yok diyorlar. Ben ya bedenen hastayım ya da deliyim. Kabahat bende değil cemiyettedir. İnsanlar iyi doğarlar. Fertleri bozan cemiyettir. Neden İsviçre hapishanelerinde 3 kişi varken bizim hapishanelerimiz 3000 kişiyle dolu? Bu hal cemiyetin bozukluğunu ifade etmez mi? Kabahati yalnız fertlerde değil, cemiyette de aramak lazımdır.
Ayrım sonu.